Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Mayıs 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Melda Alpay, Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin sesi radyosu.com adresinden bizleri dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Sibel Erdem'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Lütfü Özel olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşetinde bir özel haber var. Özel hasta, özel odaya başlığını taşıyor haber. Nadir hastalık sahiplerine pahalı ilaçlarının acillerde verilmesinin yarattığı sakıncaları kaldırmak için özel bölümler oluşturulacak. Sağlık Bakanlığı, ALS, SMA, DMD, MS gibi nadir hastalık sahipleri için harekete geçti. Bu hastaların uzmanlaşmış birimlerden hizmet alabilmesi için 12 ilde tam donanımlı 14 merkez açılması planlanıyor. Bu hastalara 100 bin doları bulan pahalı ilaçlarının acil servislerde verilmesinin yarattığı sakıncaları ortadan kaldırmak için de hastanelerde özel bölüm oluşturulması için çalışma yapılıyor. Bugün tanımlanmış 6 bin farklı nadir hastalık var. Türkiye'de neredeyse her 20 kişiden biri bir nadir hastalıktan muzdarip. Nadir hastalıkların nedeni Türkiye'ye bakıldığında yaklaşık %20 ila 25 oranında akraba evliliğinden, %80'i genetik kökenli ve %50 ila 75'i çocukları etkilemekte diyor Milliyet gazetesi. Hemen yanda erken terhise jet yasama başlığı var. AK Parti uzun süredir beklenen yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu askerlik sistemini sil baştan değiştiren 65 maddelik teklifin bayram öncesi yasalaştırılması bekleniyor. Yeni sistem yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla silah altında bulunanları da kapsayacak. Erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek as subaylar için 12 aylık hizmet süresini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı karar verebilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde 6 ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin asker terhis olabilecek demiş Milliyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti insanlık yer altına sığındı. İdlib'de her gün evleri, hastaneleri, okulları, camileri bombalanan milyonlarca insan yer altında hayata tutunuyor. Suriye ordusunun savaş uçakları tarafından bütün yerleşim ve yaşam alanları yerle bir edilen 4 milyon insan hayatta kalabilmek için yer altına sığındı. Tam bir can pazarının yaşandığı bölgede Ramazan ayındaki saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 200 sivil hayatını kaybetti. Bombardıman altındaki şehirde insanlar enkaz halindeki evlerinin 10 metre altında kazdıkları tünellerde yaşam savaşı veriyor. Metrelerce uzunluğundaki yeraltı tünellerine hastane, okul ve yerleşim birimi yapan İdlibliler sadece zorunlu hallerde yukarı çıkıyor demiş Sabah gazetesi. Hemen yanda bir haber var, onu da aktaralım size. Hedeflerimize doğru dimdik yürüyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ato Kongrezyum'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, küresel ekonomilerde en sert fırtınaların estiği dönemde dimdik ayakta kaldık dedi. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. 82 milyon vatandaşıyla Türkiye bir bütündür. Her kim şu veya bu sebeple ülkesine karşı bir işe kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Siyaset de, ticaret de yapsak meseleye böyle bakmak zorundayız. Aramızdaki farklılıkları husumete dönüştürmemeliyiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinin manşeti Nevin'e niye indirim yok? Yargıtay, Kesikbaş cinayetinin sanığı Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı. Kadın dernekleri Yıldırım'a iyi hal veya ağır tahrik indirimi uygulanmamasına erkek adaleti diye tepki gösterdi. Yargıtay'ın avukatların olay meşru müdafaa, ağır tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmalı taleplerini reddetti ve cezayı onadı. Hakim Meryem Üstüner ise haksız tahrik uygulanmalı diyerek karara muhalefet şerhi düştü. Tüm erkek katillere otomatik uygulanan iyi hal indirimi bile Nevin'e uygulanmadı diyen Yıldırım'ın avukatları kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, "Bu erkek adaletin kararıdır, affedilmesini isterdim," dedi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Kadın cinayeti faillerine indirimler yağarken Nevin'e verilen cezayı kabul etmiyoruz açıklamasını yaptı. Mor Çatı Vakfı da Yıldırım için indirimlerin uygulanmadığını söyledi. Nevin Yıldırım, tecavüzle suçladığı köylüsü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına atmıştı demiş Hürriyet gazetesi. Bu arada bebeğinin de yurda verildiği haberi var. Cinayetin işlendiği 28 Ağustos 2012'de Nurettin Gider'den 6 aylık hamile olan Nevin Yıldırım aynı yılın Kasım ayında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıldırım'ın istemediği bebek devlet yurduna verildi. Diriliş Postası'nın manşeti Türkiye'nin hedefi ilk 10. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomik program uyguladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız dedi. Erdoğan, küresel ekonomideki sert fırtınalara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu söyledi. Star gazetesinin manşeti sanayi ve tarıma 30 milyarlık ivme. ihracata dayalı katma değerli teknolojik üretimi teşvik ederek cari açığı sıfırlamayı hedefleyen 30 milyar liralık yeni finansman paketi ivme, sanayici ve çiftçilerimizin hizmetine sunuldu diyor Star gazetesi. Yerli üretimi teşvik edecek finansman paketi için ham madde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olmak üzere 3 sektör belirlendi. Ham madde, ara malı ve makine üretiminde azami 10 yıllık 2 yıl ana para geri ödemesiz 150 milyon liraya kadar yatırım kredisi sağlanacak. Tarım sektörüne seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay vade, %0 ila 14.25 arası değişen faiz oranı uygulanacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, enflasyon endeksli kredi ve devlet iç borçlanma senedi endeksli iki ayrı faiz seçeneği sunacak demiş Star gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti Fuat Sezgin yılında başkan sözü, bilim ülkesi olacağız. Başkan Erdoğan, Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı toplantısında konuştu. Türkiye'yi bilim insanları için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz dedi. Biz medeniyetler inşa etmiş şanslı bir milletiz. Son dönemde Türkiye'de tarih, kültür, sanat ve edebiyat başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarının yeniden cazibe kazandığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. 3-4 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik bir kütüphane açacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milat gazetesinin manşeti vicdanlar rahatladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı vicdanları rahatlattı. 212 sayfalık gerekçeyi değerlendiren hukukçular 31 Mart'ta yaşanan oy hırsızlığının tescillendiğini söyledi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti saldırılara rağmen hedeflerimize yürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi dimdik ayakta durmayı başardığını belirterek, bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz dedi. Bu arada 30 bin sağlık çalışanına kamuda istihdam müjdesi başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl içerisinde 29.689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık diyerek inşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti sandığınızdan çok çalmışlar. Şaibe nedeniyle İstanbul seçimini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını 16 gün sonra açıkladı. 212 bin oya şaibe bulaştığını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu oy hırsızlığının sanılandan büyük olduğunu ortaya koydu. Kamuoyu 754 sandığa kamu görevlisi olmayan kişileri atayan ilçe seçim kurullarının bunu açıklayamadığını öğrendi. Yeni Akit gazetesinin manşeti 108 sandıkta 30.281 oy buhar oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun önceki gün açıkladığı gerekçeli kararda İstanbul'daki oy kaydırma, kanunsuzluk, usulsüzlük ve hırsızlıklar bir bir göz önüne serildi. Boş ve mühürsüz 108 sayım döküm cetveli sebebiyle 30.281 seçmenin oyu buhar olup uçtu. Bugün manşet turumuzun son gazetesi Türkiye olacak. Türkiye gazetesinin manşeti kargo elemanı sandık başkanı. Gerekçeli karar usulsüzlüğü deşifre etti demiş Türkiye gazetesi. İstanbul'da 754 sandık memur yerine kargo çalışanlarının da aralarında yer aldığı kişilere emanet edilmiş diyor Türkiye gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabir arkadaşımızdan bugünün gündemini öğreneceğiz. Günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Demet Sağlık Geçit, sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Haftanın son iş günündeyiz. Ankara'nın gündemi yine oldukça yoğun. Ancak biz her zaman yaptığımız gibi devletin zirvesindeki isimle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da olacak. Çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Akşam saatlerinde, iftar saatinde esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelecek. İftarda buluşacak, iftar buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Muhalefet cephesine bakacak olursak CHP'nin bugün etkinlikleri var bir dizi. Kurtuluştan kuruluşa milli mücadele tarihi Ankara etkinliği programını düzenliyor. Saat 13'te bu kapsamda karanlıktan aydınlığa Atatürk gibi düşünmek çerçevesinde konuşmalar gerçekleştirilecek. Saat 15'te okçuluk, jimnastik, futbol, voleybol, güreş, halk dansları, satranç, basketbol ve atletizm gösterileri olacak. Saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bahçesine 100. yıl onur çınarı dikilecek. 81 ilden ve Selanik'ten gelen topraklar konulacak. Saat 17'de ise 81 ilden gelen gençler ve sporcularla Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek. Evet, bugün yargı cephesinde de önemli başlıklar var. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı için karar günü. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Ergenekon savcısı Osman Şalan'ın yargılandığı davada bugün mahkeme kararını açıklayacak. Saat 10'da başlayacak duruşma Ankara Adliyesi'nde görülecek. Yine Vatan Partisi Tunceli yerine Dersim yazan belediye hakkında suç duyurusunda bulunacak. Muhsin Yazıcıoğlu davasında da yüksek dereceli memurların yargılanması var. Bugün saat 14'te başlayacak. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yüksek dereceli memurlarla ilgili 9 kamu görevlisi yargılanıyordu. Yargılamanın ilk duruşması başlayacak. Duruşma Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülecek. FETÖ'nün devam eden davaları var bildiğiniz gibi. 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Genelkurmay Çatı davası 224 kişi yargılanıyor. Bugün yine yeni celsesiyle devam ediyor olacak. Akıncı Üssü davası, Zırhlı Birlikler davası, Jandarma Genel Komutanlığı davası da görülüyor olacak. Biz bu başlıkların ayrıntılarını gün içinde bültenlerimizde aktarıyor olacağız.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem. Sibel Erdem, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında hem gündemde hem de manşetlerin pek çoğunda Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleriyle ilgili verdiği gerekçeli karar var. Tartışılıyor, tartışılmaya da devam edilecek anladığımız kadarıyla. 250 sayfa sayfalık bir gerekçeli karar açıkladı Yüksek Seçim Kurulu. Nasıl değerlendireceksiniz yankılarını?
Evet, sizin de belirttiğiniz gibi 6 Mayıs'ta aslında Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimin 31 Mart seçiminin iptali ve yenilenmesi yönünde karar vermişti ve o kararın gerekçesi oldukça merak ediliyordu ve geçtiğimiz gün açıklandı o karar ve tabii ki siyaset de basında bunu konuşuyor ve konuşmaya da devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararında aslında seçimin iptalini 3 madde şeklinde gerekçe gösterdi. O ilki aslında kısa kararda da belirtilmişti. Birinci olarak sandık kurullarının teşkiline işaret etti. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığını, bunun da mevcut yasaya aykırı olduğunu ve bunun bir usulsüzlük teşkil ettiğini belirtti. Ve 750 sandık da kamu görevlisi olmayan başkanların, sandık kurulu başkanlarının yer aldığını belirtti. Bir diğer neden olaraksa sayım döküm cetvellerini gösterdi. Sayım döküm cetvellerinin 18 sandıkta hiç sayım döküm cetveli olmadığını, 90 sandıkta ise sandık kurulu imzasının bulunmadığını söyledi sayım döküm cetvellerinde. Ve son olarak da kısıtlı seçmenlerle ilgili, ki aslında bu itiraz sürecinde de çok tartışılmıştı. AK Parti daha fazla bir kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasını ortaya koymuştu. Ama gerekçeli kararda buna baktığımızda Yüksek Seçim Kurulu 706 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti. Tabii kısıtlı seçmenin oy kullanması, yani oy hakkı olmayanın oy kullanması tek başına seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin bir şey değil. Ama gerekçeli kararda bu 3 maddenin alt alta yazıldığını gördük. Ve sonrasında da tüm bu usulsüzlüklerin seçim sonucuna müessir etki yarattığı nedeniyle seçimin yenilenmesi kararı verilmiştir görüşünü belirtti. Özellikle bu seçimin yenilenmesi yönünde karar alan 7 üye. Tabii 7 üyenin yazdığı bu gerekçeli karar AK Parti ve MHP tarafından isabetli, doğru bir karar olarak yorumlandı. Her iki parti de iddialarının bu şekilde YSK'nın gerekçeli kararıyla ortaya konulduğunu ve bunun hukuken de kayda geçtiğini ifade ettiler. CHP'dense ve diğer muhalefet partilerindense buna yönelik tepkiler geldi. Onlar da muhalefet şerhlerini, yani YSK'nın bu İstanbul kararına karşı çıkan 4 üyenin yazdığı muhalefet şerhindeki gerekçelerin daha doğru olduğunu savundular. Şimdi orada bir yandan da tabii şu tartışma da sürüyor. YSK bu gerekçeli kararıyla aslında 6 Mayıs'ta aldığı o kısa kararın dışına çıktı. Çünkü 6 Mayıs'ta bu karar duyurulduğunda, yani seçimin yenilenmesi kararı duyurulduğunda sadece sandık kurulu başkanlarının usulüne uygun olarak belirlenmediği görüşü yer almıştı. Ama şimdi bakıldığında bu gerekçeli kararda bunun dışına çıkılmış, bu aşılmış deniliyor ve buna ilişkin de bir tartışma yürüyor. Muhalefet özellikle hem buna dikkat çekiyor, bir yandan da tartışma aslında bu itiraz sürecinde partilerin de kampanyalarına da yansıyan bir söylem vardı. Oylar çalındı iddiası. Bunun üzerinden yürüyor. Şimdi CHP özellikle oylar çalındı ifadesinin ve iddiasının gerekçeli kararda yer almadığını belirtiyor. Bu görüşü dile getiriyor ve bununla ilgili olarak da gerekçeli kararı eleştiriyor. AK Parti ise bu hukuki bir ifade, hukuki bir metin, elbette oylar çalındı denilemezdi ama YSK bir şaibeyi ve usulsüzlüğü ortaya koymuştur gerekçeli kararında diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de dün yine bir yazılı açıklama yapmıştı ve o yazılı açıklamada MHP'den de bu gerekçeli karara ilişkin bir değerlendirme geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de YSK'nın İstanbul seçimindeki şaibeyi ve usulsüzlüğü ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca Devlet Bahçeli CHP'den gelen bu YSK'ya yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. CHP'yi millet iradesine tahammülsüzlükle suçladı. Artık tabii bu karar seçim süreci boyunca da, yani bu kampanya süreci boyunca da öyle görünüyor ki konuşulacak ve partiler arasında, belki de partilerin kampanyaları sırasında da yine seçmene bu gerekçeli karar üzerinden mesaj verilecek diye düşünüyorum ve partiler arasındaki bu söz düellosu ve tartışma da sürecek. Tabii bir yandan da işin hukuki tartışması da sürücüye benziyor.
Peki, hem bu tartışma yürüyor hem bir yandan seçime yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aslında bayramdan sonra daha çok hızlanacağı bu çalışmaların ifade ediliyor. Bir yandan da çalışmalar var. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli dün İstanbul'da seçim çalışması yapacak il başkanlarıyla bir grup halinde görüştü. AK Parti'nin seçim stratejisi konuşuluyor. Partiler genelde mitinglerden ziyade yüz yüze halkla görüşmeyi tercih ediyorlar. Hem adaylar hem partiler, yetkililer. Biraz seçim stratejilerine bakarsak neler söyleriz ayrıntılarda?
Evet, bu sefer mitingler yerine daha doğrudan seçmenle iletişim kurulması, kapı kapı dolaşılması tercih edilecek gibi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde hem AK Parti MYK'da hem de MKYK'da partililere, milletvekillerine ve parti yöneticilerine verdiği talimatlar bu yönde olmuştu. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakılmasın. Yani hem AK Parti hem de MHP buna ağırlık verecek, öyle görünüyor. Tabii AK Parti'nin önem vereceği ve üzerinde durduğu konulardan birisi de 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmeni, özellikle de çeşitli nedenlerle AK Parti'ye kırgın olduğu belirtilen, iddia edilen veya çeşitli nedenlerle sandığa gitmeyen seçmeni sandığa çekmek ve oy kullanmasını sağlamak. Yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen 31 Mart'ta sandığa gitmemişti. Bu aslında tüm partiler için önemli ama AK Parti özellikle hem bu sandığa gitmeyenleri hem de kendi tabanında olup da sandığa gitmeyen seçmeni sandığa çekmeye çalışacak ve doğrudan seçmenle yüz yüze iletişim kurmayı tercih edecek. Hemşehrilik faktörü elbette önem tutuyor. İstanbul bir metropol. Türkiye'nin dört bir yerinden gelen, illerden yaşayan seçmenler var. Hem MHP'de hem AK Parti'de hem de CHP'de bu hemşehrilik modeli üzerinde çalışılıyor ama aslında bu harekatı başlatan ilk isim MHP lideri Devlet Bahçeli olmuş. O çerçevede MHP'de kurmaylarıyla birlikte İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. MHP lideri hatta MİTİL'i İstanbul'a atacağım demişti, yorganı. Dün bu kapsamda, hemşeri harekatı kapsamında genel merkezde ikinci il başkanları toplantısını yaptı. Daha önce 15 il başkanıyla genel merkezde bir araya gelmişti. Dün ikinci toplantı yapıldı. Orada da MHP lideri yine partililere İstanbul'da seçmenle yüz yüze doğrudan iletişim kurulması talimatını verdi. Seçmenin halini, hatırını sorun, gönlünü kazanın mesajını verdi. Ve tabii aslında diğer partilerle birlikte, yine MHP lideri de bu mesajı verdi ama diğer partiler açısından da aynı şey geçerli. Özellikle Doğu ve Güneydoğulu seçmen, İstanbul'da yaşayan ve Doğu ve Güneydoğulu seçmenin gönlünü kazanmak, onu ikna etmekte tüm partileri uğraş verdiği konulardan birisi bu kampanya süresince o olacak. CHP açısından bakıldığında, CHP, bir de şunu da vurgulamak istiyorum CHP'ye geçmeden önce, AK Parti bu kampanya süresince ayrıca daha çok projeye ağırlık vereceğini söylemişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti'nin kampanyasının ağırlıklı olarak proje anlatmak, Binali Yıldırım'ın proje projeci kimliği ve deneyimli, siyaseten tecrübeli birisi olduğunu anlatarak yapılacak İstanbul için yapılacak projeleri anlatmak olacağını vurgulamıştı. Polemikten uzak duracağız demişti. CHP açısından bakılacak olursa CHP ise daha çok bir hak gaspı vurgusu yapacak. Seçmene bunu anlatacak. YSK'nın İstanbul seçimini haksız yere iptal ettiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun hakkının yendiği tezini işleyecek, bu görüşü savunacak CHP'de. CHP ayrıca İmamoğlu'nun bu 18 günlük icraatlarının da AK Parti açısından örnek olduğu tezini de iddia edecek.
Peki, seçim çalışmaları böyle ilerleyecek. Bir de bir diğer önemli gündem başlığı o yeni askerlik sistemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor yeni askerlik sistemiyle ilgili yasa tasarısı ve pek çok ayrıntısı da yine gazetelerde yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz gün bir iftar yemeğinde ayrıntılarını açıkladı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, oldukça önemli bir model. Aslında reform olarak da niteleyenler de var. Gerçekten de askerlik sisteminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. O anlamda da ciddi bir devrim yapılıyor diyebiliriz. Dün o yasa teklifi, merakla beklenen teklif meclise sunuldu. Ve jet hızıyla da sunulur sunulmaz dün öğle saatlerinde sunulmuştu. Dün akşam da Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda görüşüldü ve kabul edildi. Artık yasalaşma yolunda o teklif. Herkesin merakla beklediği ve bayramdan önce de bu teklifin, bu düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Pek çok kişiyi ilgilendiriyor elbette. Özellikle de şu anda da kışlalarda olan, silah altında olanları da ilgilendiriyor. Askerlik süresi 6 aya inecek ve kışlada şu anda olup da 6 ayını dolduranlar da bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olabilecek. Tabii önemli bir diğer düzenlemede bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor bedelli askerlikle ilgili. Bunların hepsi oldukça önemli ve dikkat çekici. Ayrıca bir diğer önemli bir diğer düzenlemede er olarak giren subaylığa hatta generalliğe kadar yükselebilecek. Onun için de elbette tabii ki gerekli prosedürler, gerekli adımlar ve şartların yerine getirilmesi gerekecek. Meclisin önünde komisyondan geçtikten sonra gelecek hafta meclis muhtemelen salı günü bu konuyu gündemine alır ve yasalaştırır. Dediğimiz gibi bayramdan önce de yasalaşması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ayrıca şunu da belirtelim. 6 aydan sonra eğer orduda kalmak isteyenler olursa onlar da yine orduda kalabilecek ve asgari ücret kadar da onlara para ödenebilecek. Bedelliyle ilgili de yine önemli bir nokta var. Onun da altını çizelim ve hatırlatalım. Belki hatırlatmakta fayda var onun da. Bakaya kalanlar ve yoklama kaçakları yasa yürürlüğe girdikten sonra bedelliden yararlanamayacaklar. Ama yasa ilk kez yürürlüğe girdiğinde ve bu durumda olanlara bir defaya mahsus olarak bedelli askerlikten yararlanma imkanı da getiriliyor. Oldukça önemli kapsamlı. bir düzenleme evet, önemli ve kapsamlı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş 100 yıl sonra bir değişiklik yapılıyor askerlik sisteminde dedi. Evet, gerçekten çok önemli.
Kapsamlı 60 maddelik bir teklif zaten. Ama bir yandan da hani hem iktidarın hem muhalefetin de bu konuda da bir uzlaşmasını da gösteriyoruz buna ilgili meclisten. Çünkü komisyondan ilk aşamada jet hızıyla geçti. Demek ki bir gençlerin de buna ilişkin bir beklentisi var.
Ortak görüş
evet,
o zaman.
Evet, öyle bir hava var. Tabii genel kuruldaki aşamada o görüşmelerde muhalefet ne diyecek onları da orada daha net bir şekilde göreceğiz.
Peki, şimdi o gazetecilerle yaptığı iftar yemeğine değindik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın o iftarda S-400'lerle ilgili de önemli açıklamaları vardı. Aslında konunun özü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Türkiye'nin olduğu yerde kararlılığını sürdürdüğü yönündeydi. Nasıl değerlendireceksiniz S-400 başlığını ve önümüzdeki günlerde ne tür gelişmeler olabilir?
Evet, bu konu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Washington'da, Ankara'da kararlı görünüyor. Amerikan medyasında özellikle son birkaç gündür Türkiye'ye 2 haftalık bir süre verildiği haberleri çıkmıştı. Özellikle bu S-400'lerin alımından vazgeçilmesi konusunda. Ve en sonda Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda bir komisyonda Türkiye kararı da görüşüldü. Ona ilişkin Türkiye'nin tepkisi elbette sürüyor. Türkiye S-400'lerle F-35'lerin ilişkilendirilmesine bir kere kesinlikle karşı. O Türkiye kararında, Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen Türkiye kararındaysa, Türkiye'nin S-400'leri teslim alması durumunda Türkiye'nin F-35 ortaklığından çıkarılacağı, hatta Amerika'da o CATSA adı verilen yaptırım, ABD hasımlarına yönelik yaptırımların, yaptırım yasasının Türkiye'ye karşı uygulanabileceği yönünde de Washington'dan oldukça tazyikli mesajlar geliyor. Ancak bu tazyikli mesajlara karşı Ankara'nın tavrı da oldukça net. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. En sonda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerle bir araya geldiği o iftarda Türkiye açısından S-400 anlaşmasının tamamlanmış, bitmiş bir anlaşma olduğunu söyledi. Aslında Türkiye bu tezi en başından beri söylüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Dışişleri Bakanı, hem de Milli Savunma Bakanı bu tezi sürekli dile getirdi. Yani artık Türkiye S-400'lerle ilgili kararını verdi. Bundan bir geri dönüş yok mesajını veriyor. Milli Savunma Bakanı'na özellikle bu yaptırımlar konusu sorulduğunda Milli Savunma Bakanı'nın o konudaki açıklaması da aslında oldukça önemli. Türkiye olarak biz bununla ilgili gerekli hazırlıkları yapıyoruz dedi. Yani Türkiye bu konuda bir ödün vermeyecek, öyle görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bir yandan da elbette diyalog ve diplomasi trafiği sürüyor. Ama Türkiye S-400'ler konusunda kararlı görünüyor. Özetle açıklamalara baktığımızda bunu söyleyebiliriz.
Peki, bir de İdlib başlığı vardı. İdlib'de de hem çatışmaların durması yönünde yoğun çaba harcadıklarını söyledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Hem bir de gözlem noktaları konusunda da geriye adım atılmayacağını da ifade etti. O açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
O açıklamalarda yine Türkiye'nin aslında en başından beri dile getirdiği, o izlediği politika çerçevesinde ve buna örtüşen açıklamalar. Türkiye İdlib'de aslında o Astana ve Soçi süreci doğrultusunda varılan mutabakatla atılan adımlar vardı ve Türkiye o doğrultuda da politikalarını yerine getirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da buna işaret etti. İdlib tabii ki İdlib'de, Soçi'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan mutabakatla silahlardan arındırılmış bölgelerin kurulması ve çatışmasızlık bölgelerinin kurulması kararı alınmıştı. Ve Türkiye de aynı zamanda diğer garantör ülkelerle birlikte orada güvenlik noktaları oluşturdu. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yaptığını söylüyor ama bir yandan da Şam rejimine yönelik eleştirileri var, haklı eleştirileri bunlar. Elbette bölgenin Şam rejimi tarafından ateşe atılmaması gerektiği uyarısında da bulunuyor Türkiye.
Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları böyleydi. En son bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar yemeğindeydi. Sağlık çalışanlarına ve sağlık sektörüne önemli müjdeler verdi istihdam konusunda. En son onu konuşalım.
Evet, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede sağlık çalışanlarına iftar yemeğinde buluştu ve sağlığa taze kan, yeni personel alınacağını belirtti. Bu yıl içerisinde 29.689 yeni sağlık çalışanı alacağını duyurdu. Bu müjdeyi verdi ve ilk etapta 12.000 sağlık personelinin alımını gerçekleştirileceğini duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sağlıkta yapılanları da anlattı. AK Parti iktidarı döneminde ve bundan sonra da sağlıkla ilgili icraatların ve çalışmaların süreceğini ifade etti.
Evet, özellikle şehir hastaneleri.
Evet, şehir hastanelerinin
çok üzerinde durulan bir konu.
Evet, altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da.
Peki, evet, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Lütfü Özel stüdyomuzda bizlerle birlikte. Lütfü Özel, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin diyelim.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere yine futbolla başlayalım.
Bunlar yani kurtulmamız imkansız.
Değil.
Bir de şart mıdır diyeyim. O da değil herhalde. Dolayısıyla futbol madem bu kadar herkesi çevreliyor.
Biz de öyle başlayacağız konuşmaya.
Biz de öyle başlayacağız. Yani evet. Duruma uyum gösterelim.
Kesinlikle öyle.
Ama sporu, futbolu seviyoruz yani sonuçta.
Tabii. Hem de bütün dünya seviyor.
Sadece biz sevmiyoruz.
Biz de
tabii.
Çok seviyoruz. Düşkünüz futbola.
Bakın şimdi bugünün erken gündemi bu ya da bu birkaç günün gündemi. Onunla başlayalım, sonra sizin sorularınıza cevap vereyim. 2022 Dünya Şampiyonası biliyorsunuz Katar'da olacak. Hı hı. Ve 48 takımla oynanması kararlaştırılmıştı. FIFA'nın başkanı tarafından ortaya konulmuştu bu. Fakat şimdi tekrar sayı düşürülmek üzere, hatta düşürüldü bile. FIFA bu kadar takımı bir ülkede, Katar biliyorsunuz küçük de bir ülke, bir de çevresiyle de sorumlu bir ülke. Bu dünya işi. O dünya siyasetine girmeyeceğim tabii ki şu anda bu konuyu uzatmamak için. Ve tekrar sayı düşecek, 36 olacak yanılmıyorsam. Ve dolayısıyla şu anda gündem, futbolun gündemi ağırlıklı olarak dünya çapında bu.
Öyle
yani
mi?
Sadece bize özgü bir durumdan bahsetmiyoruz. Herkes şampiyonluklarını bitirdi aşağı yukarı, kutluyor. Tabii bölgesel değişiklikler var mutlaka. Fakat şimdi 2022'yi şimdiden konuşuyoruz tabii ki. Yani bu da doğal bir durum.
Kesinlikle işte, öyle.
Hem bu arada özür dilerim.
Tabii, buyurun.
Avrupa Şampiyonası'nın da maçları çok yakında, Haziran'ın 8'inde yanılmıyorsam Fransa ile oynayacağız. Böylece oradan Avrupa Şampiyonası da bir yandan devam ediyor. Futbol hiç bitmiyor.
Hiç bitmez. Evet. Gerçekten öyle. Bizde de Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra hem o şampiyonluk sevinci konuşuluyor. Hem bir de önümüzdeki sezona yönelik hazırlıklar var. Takımların yaptığı hazırlıklar var. Onları sıklıkla konuşmaya başladık gibi görüyorum ben.
Gazete sayfalarına baktığın zaman şimdi bizim tarafın şöyle bir özelliği var tabii. Bunu biraz da medya değerlendirmesi olarak da bakmakta bir sakınca yok. Öyle de söyleyebilirim. Şimdi transfer dönemi gazetelerin en fazla aslında maçlar kadar okunduğu, dikkat çektiği bir dönem. Ama şu bir gerçek. Biz bunu doğru olmayan, hadi böyle kibarlaştırarak söyleyeyim ya da yumuşak söyleyeyim, haberlerle sayfaları dolduruyoruz. Ve bu işi iyi, ciddi saydığımız istihbaratı olan sayfalar olan gazeteler kadar daha bulvar tarzı yayın yapan gazeteler ve buna bağlı olarak da bazı televizyon kanalları, hatta hemen hemen tamamı diyebilirim, spor haberlerinde bu uçmayı uçmadan kaçamıyor.
Evet, spor için gelen konuklarımız, uzman konuklarımız genelde diyorlar ki aynı sizin gibi, iyice kesinleşmeden bu gazetelerdeki transfer haberlerine çok itibar etmemek lazım.
Şimdi bakın, ben böyle bakmıyorum. Konuklarınızda bir genelleme yapıyorsunuz ama şöyle söyleyeyim, doğru olmayan haberin yayınlanması doğrudur diye bir fikrim yok. Fakat düşüncem de yok, böyle bir şeyi savunamam da zaten. Ben bunun karşısında mücadele eden bir gazeteciyim ama bu işin kendi doğasında yürüyen bir hareketlilik de var. Yani onu da çok fazla göz ardı etmeden söylüyorum bunu. Yani bu doğrudur diye altını çizerek söylemiyorum. Bazı rahatsız edici olan şey şu burada. Menajerlerin gazete sayfalarıyla da televizyon haberleriyle kurduğu, hatta bazı yöneticilerin diyalogdan oyuncu pazarlama, futbolcu pazarlama boyutuna gittiği zaman iş, o zaman işin seyri değişiyor. O başka bir şey.
Ama tabii oturulup yapılan konuşmalarda belki pazarlıkta sonu iyi olmayabilir. Öyle değil mi? Hani doğrudur da haber sonu gelmeyebilir.
Şimdi ben de pek çok bazı meslektaşlarım gibi transfer döneminde çıkan isimleri alt alta yazıp sezon sonunda hangileri gerçekleşmiş diye baktığımda %99'unun gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. Bu da çok doğal. Çünkü ben yönetici olsam... Ahmet'i alacağım diye ortaya çıkar mıyım? Çünkü Ahmet'i alacağım diye ortaya çıktığım zaman onun fiyatı yükselir. Dolayısıyla bu zarar oluşturur tabii ki. Bu yüzden ben transfer edeceksem daha alttan, daha Anladım. Farklı bir şekilde yapmayı isterim. Fakat şöyle de bir handikap var. Yöneticilerimizin önemli bir kısmının çenesi düşük. Yani bunu tutamıyorlar ağızlarında ve mutlaka bir biçimde ya sızdırıyorlar ya manipüle ediyorlar. Bir biçimde bu şekilde bir kargaşa devam ediyor. Fakat göreceksiniz, siz de şimdi program yaptıkça zaten görüyorsunuzdur. Evet. Tonlarca futbolcu adı şimdiden başladı ama bazı spesifik ve iş bitmiş olan işler var. Örneğin Galatasaray'ın Babel'le anlaşma eşiğinde olduğuna ilişkin işaretler ikna edici. Gerçi bir sıkıntı var orada, daha bitmemiş iş. Ama diyelim ki bu yakın. Fenerbahçe bir genç bir İranlı oyuncuyu, Allah Yar isimli, onu transfer etti, onun işini bitirmiş. Ama onu geleceğe yatırım olarak, daha çok küçük, 17-18 yaşında bir oyuncu ama çok yetenekli. Futbol takımları zaten bu tip transferlere eğilmek zorunda, gitmek zorunda. Çünkü başka türlü her halükarda ne para yetiştirebilir ne başka bir şey yetiştirebilir, hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum.
Peki. Şimdi o zaman ben size gazete sayfalarında okuduğum şeylere sorayım. Beşiktaş teknik direktör arayışında. Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı'nın ismi geçiyor. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Görüşülmüş, hatta görüşmeler olumlu geçmiş. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Şimdi Beşiktaş'ın bir teknik direktör ihtiyacı olduğu artık açık. Çünkü Şenol Güneş milli takımın hocası oldu. Buna bağlı olarak çeşitli isimler speküle ediliyor. Yani bunun eski oyuncular var. Sergen Yalçın gibi ya da Okan Buruk gibi bazı isimler.
Lucescu'nun
adı süper, bravo. O sanki biraz daha önde. Benim görüşüm hala bu noktada. İnanın öyle. Ama Abdullah Avcı ile başa baş gidiyorlar. Abdullah Avcı kulübüyle yanılmıyorsam salı günü bir konuşma yapacak. O konuşmayla doğru orantılı olarak ya devam ya tamam diyecekler. Şimdi buradan şunu ifade etmeliyiz. Başakşehir şampiyonluğun çok güçlü adayıydı. Bunu biz daha önce konuştuk. Arada bayağı ciddi puan farkı vardı ve nokta atışlı transferler yaptılar devre arasında. Bunu bırakmazlar. Vallahi öyle düşündüm yani ben de. Çünkü çok iyi oyuncular. Dembaba gibi, ne bileyim Robinho gibi dünya çapında oyuncular aldılar. Önemli oyuncular. Fakat kaybettiler. Bu bir travmadır neticede. Kulüp ve teknik direktör arasındaki uyum çok güzel görünüyor olsa bile bu her halükarda, çünkü 4 sezondur hep böyle yaklaşıp ama hiç şampiyon olamadı Başakşehir. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var artık. Bir taze kana ya da bir değişikliğe ihtiyaç var diye düşünebilirler. Dolayısıyla Abdullah Avcı Beşiktaş'a mı gider? Fenerbahçe ile görüştü iddia edildi dün.
Ama
bu yalanlandı. Yalanlandı. Bu hareketlilik bana sorarsanız devam ediyor. Netleşme ihtimali Lucescu kadar Abdullah Avcı'nın da var. Fakat taraftar Sergen Yalçın istiyor. Onu da söylemek lazım.
O da çok başarılı bir grafik çiziyor.
Öyle Sergen değil. Yalçın başarılı bir grafik çiziyor ama Sergen Yalçın çok gelgeç gönüllü bir kişilik sunuyor. Hocalığı anlamında. Kendi hayatıyla ilgili bir şey diyemem. Elbette ki onun babası değil.
Futbolcuyken de el avuca sığmazdı, hatırlıyorum.
Öyle, evet. Bu gelgit görüntüsü çok kritik bir noktada ben oynamıyorum deyip çekip gitmesini de ihtimal olarak düşündür. Ben yönetici olsam öyle düşünürüm. Ben sana nasıl güveneceğim diye sorarım. Yani anlaşmadan önce onu sorarım.
Evet.
O biraz şey görünüyor, karışık görünüyor. Ama evet, lig bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Biraz tartışmalar var hakemler üzerinde. Oldukça
hem
yoğun
nasıl
bir şekilde.
Sert
tartışmalar da var. Bayağı sert tartışmalar.
Ne düşünüyorsunuz tartışmalar?
Ben şöyle söyleyeyim.
Çok bunların, mu acımasız?
Hayır. Bunların sebebi hakemler. Ve onları yönetenler. Yani bu süreci insanları kafalarında büyük soru işaretleri oluşturacak şekilde bir noktaya gelmesine sebep oldular. Hem atamalarda, atama kararlarında, hem saha içindeki uygulamalarda var var var var dedik. Yani bu kadar cılkı çıkmadı herhalde. Biraz amiyane bir tabirle olacak ama yani gerçekten çok kötü kullanıldı ve insanlar rahatsız edici kullanıldı. Yani bizler izlerken, diyelim ki televizyon kanalından izliyorsak, gözümüzün önünde olan bir şeyi eğer vardan ya da saha içindeki uygulamadan tersini gördüğümüz zaman sorguluyoruz tabii. Yani bu ne olabilir? Yani bunun ardında ne olabilir? Bu görünüyor. Adamın diyelim ki eline çarpmış açık eli, kurallar penaltı diyor. Ama vermiyor. Neden vermiyor acaba diye bayağı böyle ciddi tartışmalar oldu. Bunlar Galatasaray'la özdeşleştirildi yoğun olarak.
Hı hı.
Onların lehine yanlışlıklar ya da karar vermemeler gibi algılandı, yorumlandı. O zaman da dediğiniz gibi tartışıldı bayağı.
Çok. Bütün sene hakemleri tartıştık. VAR sistemini tartıştık.
Tartışmaya da daha devam ediyoruz.
Daha devam edeceğiz gibi geliyor. Şimdi bir de Futbol Federasyonu Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adaylığını açıklaması söz konusu. Resmen açıkladı Nihat Özdemir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını. Nasıl değerlendireceksiniz bu kararı?
Şöyle, ben iki gün önce Kulüpler Birliği'ne bir yemek, iftar yemeği, daha doğrusu Kulüpler Birliği'nin bir iftar yemeği, iftarı vardı, iftar programı. Orada Nihat abi de, Nihat Özdemir de vardı. O bizlerin Nihat abisidir.
Futbolun bu, Nihat abisi
evet,
diye başlık atmış.
Bu kesin yani. Hı-hı. Ankaralı, Ankara kökenlidir evet. O ve biz Ankaralı gazeteciler, onunla diyaloğumuz hep böyle abi. O da hiç ilişkilerinde olumsuz hiçbir şey yansıtmamıştır. Çok sıcak, çok candan bir şeyle bizlerle diyalog kurmuştur. Oradaki görüntü zaten tek aday olacağına ilişkin bir şeyi netleştirmişti artık. Bütün birincilik, ikincilik, üçüncülik temsilcileri de vardı. Sadece Süper Lig temsilcileri yoktu. Ve resmi olarak da gazetelerde dolaşarak açıklamasını yapmış. Yani bunun anlamı şu. Bir önceki Demirören yönetiminden çok daha farklı bir yönetim tarzı ortaya çıkar mı? Politika olarak çok çıkacağını sanmıyorum. Çünkü aynı ekiptelerdi sonuç itibariyle. Ha, Nihat Özdemir'in kendine özgü bir yönetim tarzı mutlaka bir biçimde olacaktır ama olası yönetim kurulu adayları, isimleri bir önceki yönetimden bayağı var aynı isimler. Dolayısıyla yani çok fazla bir değişiklik olmaz ama kendisi ifade etmiş en kritik nokta MHK diye, Merkez Hakem Kurulu diye. Oradaki işlerin nasıl yansıyacağını maçlara ve sisteme, duruma, onu takip edilecek. Hepimiz onu takip edeceğiz. Öyle görünüyor. Ama dikkat çekici bir açıklaması da yabancı oyuncu sayısı ile ilgili oldu. Şimdi önümüzdeki sezon şu andaki düzen aynen devam edecek. Bunu ifade etti. Ondan sonrası için kulüplerle beraber oturup konuşacağız ve sayıyı düşürme yönünde, ama daha ağırlıklı olarak, bu benim özel bilgim, onu söyleyeyim burada, kriterler getirerek yabancı oyuncuların gelmesiyle ilişkin bir çalışma yapılacak. Hı. Yani millilik düzeyi, işte yaşı vesaire filan gibi. Kulüpler zaten alamıyorlar da şu anda aslında, bakmayın, yabancı oyuncu. Şimdi hiç alamayacaklar. Dolayısıyla kendinden bir tür oyuncu sayısının artmasına yönelik bir iş olacak. Hiç kısıtlamaya girmeye gerek yok yani.
Altyapıdan yetiştirmeye kadar varacak anladığımız
bakın,
kadarıyla.
Tamam da bunu söylüyoruz da. Fener, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar. Trabzon yapıyor ama altyapıyla uğraşmıyorlar. Çünkü onlar
bitkin
takımları ve bu şekilde sürdürmek istiyorlar. Ama bataktalar şu anda. Hı. Yani bunun da bir şeyi var. Çok büyük etkisi var. Bir dengeyi tutturmak zorundalar. Bakın Fenerbahçe yardım kampanyasıyla taraftarlarından işte bütçeyi epey de para toplamışlar. Bir toparlama şeyine girdiler UEFA'ya karşı. Bu şekilde gitmez tabii ki. Tabii ki altyapıdan oyuncu istediğiniz gibi yetiştirmeleri gerekir vesaire vesaire ama yapmıyorlar bunu. Yani en kolay. Yani bir tane Elif Elmas'ı buldular diyelim ki, şimdi onu nasıl satarızın peşinde düşünüyorum. Yani 20 milyon euro verirlerse tutmayız. 15 verirlerse olmaz falan. Karışık bir durum. Ama bu yabancı oyuncu sayısının sıkıntısı daha konuşulmaya devam edecek.
Ama siz karşı değilsiniz yabancı oyuncuya.
Daha önce tartışmıştık. 11'de 11 olsun. Hiç itiraz etmiyorum. Milli takımımız 11 tane Türk. Ve bakın bir tane Merih isminde bir oyuncu var biliyorsunuz Demiral. Juventus'a transfer oluyor ya da oldu. Yani su yolunu buluyor, anlatabiliyor muyum? İyi oyuncu kendisini gösteriyor. Sınırı kaldırdığınız anda diyecek ki ben yatsam da parayı verecekler, kalksam da parayı verecekler. Buna karşıyım ben yani. Benim, ama bu benim görüşüm şüphesiz.
Ama yabancı oyuncu da aynı şeyi düşünebilir. Nasılsa gidiyorum orada. Kolay oraya gitmek
yabancı
diye
olmak
düşünürüm.
Doğrudur ben size söyleyeyim mi? Öyle mi?
Yani, siz o taraftansınız.
Yabancı olmak doğrudur. Tutunması gerekir. Yani tutmak da kolay bir iş değildir diye düşünüyorum. Doğru isterseniz.
Peki futbol daha konuşuruz ama bir de kapatmadan İrem Yaman'dan evet. bahsetmek istiyorum. Çok başarılı bir sporcu. Başarılar elde ediyor. Edecek gibi de görünüyor.
Öyle görünüyor. Nur Tatar da var o grubun içerisinde. Tekvando'da biz ve bazı amatör branşlarda etkiliyiz, iyiyiz. İrem de güzel bir yolda gidiyor. Bunun hem kişilik olarak da yansıtmaları çok güzel. Tanıyorum da kendisini. Hı hı. Çok sevimli. Başarılı olur umarım. Yani bir çeşitli branşlarda, amatör branşlarda bayağı izleyen. Basketbolda bakın şimdi profesyonel gibi gidiyor görünebilir ama iki Türk takımı Final Four'da oynadı. Sonuçta tamam 1-2-1-4 oldu sorun değil ama
çok büyük bir başarı.
Ama iki takım. Tabii yani bu hakkını vererek iş yaparsanız doğru profesyonellik, iş profesyonelliği anlamında söylüyorum. Yönetirseniz başarı gelmemesi imkansız. Bizdeki sıkıntılar daha başka sıkıntılar. Yani yönetsel sıkıntılar da çok. Hı hı. Sporcu tavrı olarak, yetiştirme tarzı olarak da sıkıntılar çok. Ama biz yıllardan beri benim artık saymayı bıraktığım bir süreden beri gazetecilik yapıyorum. Hep bunları konuşuyoruz. Yani başladığımda da bunları konuşuyorduk.
Amatör branşlarım.
Evet, evet, hala bunları konuşuyorum. Profesyonellikte de ruh anlamında hala aynı sorunları konuşuyoruz. Tabii ki zaman değişiyor, çağ değişiyor, teknoloji değişiyor. Elbette ona uyumlu olarak bazı gelişmeleri siz istemeseniz de yaşıyorsunuz. Yani formanızın ter tutmamasının kaçınılmaz olarak yaşıyorsunuz. Ama siz bunun ter tutmayan formayı üretmeyi düşünmüyorsunuz. Tamam mı? Birileri düşünüyor, siz onu alıp kullanıyorsunuz ve işinize yarıyor. Böyle bakıyoruz biz. Armut piş,
ağzıma düş. Evet, her konuda. Umarız kendimiz üretmeye başlarız. Her şey daha iyi olur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Programımıza katıldığınız için spor yazarı Lütfü Özel konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Marmara'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğazı çevresi ve Anadolu yakasında, Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleriyle Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle bugün için. Ankara parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İstanbul parçalı ve az bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Amsterdam parçalı bulutlu 20, Atina az bulutlu 25, Bağdat sıcak 43, Berlin parçalı bulutlu 20, Paris yer yer sağanak yağışlı 21, Roma sağanak yağışlı 20, Saraybosna parçalı bulutlu 21, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Londra hafif sağanak yağışlı 20, Moskova parçalı bulutlu 21, Lofkaşa parçalı bulutlu 36, Madrid parçalı bulutlu 28, Mekke sıcak 40, New York az bulutlu 23 ve Viyana parçalı bulutlu 20 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Şimdi bir telefon bağlantımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 20-24 Mayıs tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Türk-Amerikan ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde masaya yatırıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Çağrı Erhan ve gazeteci Bora Bayraktar'ın konuşmacı olduğu panele kongre üyeleri de katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, S-400 füzelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu nedeniyle aldıklarını hatırlattı. S-400'ün Türkiye'nin son seçeneği olduğunu belirten Kıran, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot almak için 10 yıldır beklediklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin ulusal güvenliğini dikkate almaması üzerine kaçınılmaz olarak S-400 füze sistemlerine yöneldiklerini söyledi. Kıran, bu konuda Türkiye'nin çalışma grubu önerisini bir kez daha hatırlattı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden saygı beklediklerini söyledi. Yavuz Selim Kıran, küresel gerçekler nedeniyle Rusya ile bölgede ortaklık kurmak zorunda olduklarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise müttefikleri olduğunu hatırlattı. Oturuma katılan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili üyesi Steve Chabot, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri için önemine değindi. Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Steve Chabot, Türkiye'nin yeryüzünde sahip oldukları en önemli müttefiklerden biri olduğunu söyledi. Steve Chabot şu anda bazı konularda anlaşmazlıklar yaşadıklarını ancak diyalogla bunların üstesinden gelebileceklerini söyledi. Panelde Amerikan yönetimine dost uyarısı da geldi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Çağrı Erhan, küresel güç dengesinin değişmekte olduğunu ve Batı ittifakının adımlarını dikkatle atması gerektiğini hatırlattı. Çağrı Erhan, küresel güç batıdan doğuya geçmek üzere. Bunu istemiyorsanız ikili ilişkilerdeki sorunları çözelim. Ayrıca Orta Doğu'da büyük oyun devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Türkiye gibi güvenilir müttefiklere ihtiyacı var şeklinde konuştu. Profesör Çağrı Erhan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin zaten inişli çıkışlı bir ilişkiler tarihine sahip olduğunu ve bu dönemi de diyalog ve karşılıklı anlayışla aşacaklarına inandığını kaydetti. Heyet daha sonra Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın iki ülke ilişkilerinin geleceğine olan inancının telefon görüşmesindeki hedeflerle kendisini gösterdiğini söyledi. Kıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye angajmanı özel temsilcisi James Jeffrey'in güvenli bölgeyle ilgili açıklamalarında belirttiği 30 kilometre konusunun Türkiye için tartışmaya açık olmadığını söyledi. Amerikalı muhataplarıyla görüşmelerinde terör örgütü PYD'nin yalnız Türkiye için değil Amerika Birleşik Devletleri ve Kürtler için de tehdit olduğunu anlattıklarını söyleyen Kıran, güvenli bölgede terör örgütü YPG'yi kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi. S-400 F-35 gerginliği hakkında ise Kıran, her iki silah sisteminin de birbiri için tehdit oluşturmadığını söylediklerini aktardı. Yavuz Selim Kıran bu konuda çalışma grubu önerisine kongre üyelerinin sıcak baktığını ve bu yöndeki düşüncelerini Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ileteceklerini söylediğini de vurguladı. Heyet Washington'dan sonra temaslarına New York'ta devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin prestijli düşünce kuruluşlarından East and West'in başkanı ve emekli büyükelçi Cameron Munter'ın yönettiği panele Amerikalı uzmanlar büyük ilgi gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Patriot konusundaki teklifin tatmin edici olmadığını belirterek Türkiye'nin ulusal güvenliği nedeniyle S-400 füze sistemleri aldığını söyledi. Kıran, FETÖ elebaşı Gülen'in Amerika'da yaşıyor olmasının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu Amerikalı muhataplarına ilettiklerini ifade etti. Kıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye silah desteği vermesinin müttefiklikle bağdaşmadığını söylediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Profesör Çağrı Erhan da Türkiye'nin coğrafi konumunun kritik önemde olduğunu hatırlattı ve dünyada yaşanmakta olan güç dengesine dikkat çekerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan sorunları çözmeye gayret etmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Türkiye'de akşam New York Başkonsolosluğu ile birlikte New York'ta farklı dinlerden temsilcileri iftar yemeğinde ağırladı. İftar yemeğine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Musevi ve Hristiyan toplumunun önde gelenleri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Kurulu üyesi Profesör Çağrı Erhan, Türkiye'nin pek çok kültüre ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Çağrı Erhan, Ramazan'da iftar sofralarına farklı kültürlerden insanlar davet edilmesinin gelenek olduğunu belirterek, Noel ve Şabat'ta da Müslümanların yer alabilmesinin kültürler arası diyaloğa büyük katkı sağlayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendisi hakkında Rusya soruşturmasını örtbas ediyor suçlamasında bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi. Donald Trump kendisi hakkında demokratlar tarafından başlatılan soruşturmalar sona erdirilene kadar onlarla çalışmayacağını açıkladı. Donald Trump, Pelosi ve bazı Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleriyle Beyaz Saray'da yapılan altyapı hakkındaki toplantıyı yarıda kesti. Pelosi'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösteren Donald Trump, altyapı toplantısından ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Donald Trump, Pelosi'nin sabah saatlerinde yaptığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Rusya soruşturmasının ve özel yetkili savcı Robert Mueller'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu kaydetti. Donald Trump, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak hiçbir şeyi örtbas etmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirmiş olabileceğine dair belirtiler olduğunu, incelemenin devam ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın bölgede dezenformasyon yapmaya çalıştığını belirterek bu eylemleri sona erdirmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Suriye rejiminin ülkenin kuzeybatısında 19 Mayıs'ta klor gazı olduğu iddia edilen saldırı dahil bazı yerlerde kimyasal silah kullanıyor olabileceğine dair belirtiler görmeye devam ediyoruz. Olayla ilgili henüz bilgi topluyoruz denildi. Açıklamada Esed rejimi kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirirse müttefiklerimizle birlikte çabuk ve uygun cevabı vereceğimiz yönündeki uyarımızı yineliyoruz ifadesine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Evet, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri bize aktardı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle geçtiğimiz bir haftayı değerlendireceğiz. Biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı Amerika'daki yaşanan gelişmeleri aktardı. Orada çok önemli bir toplantıdan bahsetti. Türk-Amerikan ilişkileri Amerikan Kongresi'nde değerlendirildi dedi Tuna Şanlı. Türkiye'den de uzmanların gittiği bir toplantı olmuş. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, tabii bu toplantı aslında 3 kişi var burada. Cumhurbaşkanlığından bir temsilci, yani Çağrı Erhan, güvenlik politikalar üyesi, Yavuz Selim Kıran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bora Bayraktar CNN Türk Haber Müdürü. Baktığımız zaman burada üç konuşmacının yapmış olduğu değerlendirmeleri genel anlamda biraz daha çok Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin sürdürülmesi gerektiğine dair yorumlarda bulunduklarını, ama bunun önünde bir takım engeller olduğunu ve bu engellerin aşılması gerektiğini dile getirdiler. Mesela Çağrı Erhan'ın konuşması daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında derin ilişkiler olduğu, bunlar her ne kadar iniş çıkışlı olsa da tamir edilemeyecek ilişkiler olmadığı yönündeydi. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ ve PKK ile olan işbirliği ve bu işbirliği dolayısıyla da Türk toplumu nezdinde büyük bir prestij kaybına uğradı ve bu nedenle de, bir de tabii şunu özellikle vurguluyor. Mesela yapmış oldukları, gittikleri toplantı bölgelerinde, işte hem senatoda hem işte Türk evinde yapmış oldukları konferanslarda şunun farkına vardık diyorlar. Biz S-400'ü alırken bizim bunu niye aldığımızı, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot istediğimizde ABD'nin Patriot vermediğine dair toplumun ve yöneticilerin haberi yokmuş. Onu anladık diyor. Yani Türkiye 10 yıldır diyorlar ya Amerika Birleşik Devletleri ile bunun müzakerelerini yapıyor ama ABD bunu bir türlü Türkiye'ye vermiyor. İşte bununla ilgili bu Amerika Birleşik Devletleri tarafının çok da fazla bilgisi olmadı. Sanki Türkiye'nin sırf ABD'den almamak adına gidip de Rusya'dan S-400 aldığına dönük bir kanaat oluştuğuna dair görüşleri vardı. Bora Bayraktar'ın yaptığı açıklamalarda da baktığımızda işte hem Amerikan basınından okuduğumuzda genel anlamda onun da Türk-Amerikan ilişkilerinin bir risk içerisinde olduğu ve bu riski çözecek Türkiye değil aslında Amerika Birleşik Devletleri olduğu. Yani ABD'nin elinde bununla ilgili doneler var. Nedir? Amerika Birleşik Devletleri eğer PKK-PYD ile olan irtibatını keserse, FETÖ başta olmak üzere bunlarla terörle mücadelede Türkiye ile birlikte hareket ederse S-400 konusu aslında çözülmeyecek bir konu değil. Mutlaka S-400'ün bir alternatifi var. O anlamda yani bu durum çözüm konusu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin inisiyatifinde. ABD eğer Türkiye ile kriz istiyorsa krize girecek. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile uzlaşı istiyorsa bu uzlaşı olacak demektir. Ben böyle görüyorum. S-400 konusu gerçekten şu an için Türkiye bu yola girdiğinde tamamıyla milli güvenlik endişeleri dolayısıyla yola girdi. Kaldı ki biz bir darbe atlattık 15 Temmuz'da ve tüm hava savunma sistemlerimiz yani yukarıda tüm uçaklarla istedikleri her yeri bombaladılar. Hatta Cumhurbaşkanlığı uçağını bile düşürmek için bir harekat yaptılar. Eğer bir hava savunma sistemi olsaydı böyle bir durum söz konusu olmazdı baktığımız zaman. Zaten o nedenle 2017 yılında Türkiye Rusya ile bu S-400 anlaşmasını imzalamıştı hemen o darbeden sonra. Ama ABD o dönemde bir şey demedi. Türkiye'nin bunu almayacağını düşündü galiba. Ama gelinen noktada baktığımızda şu an için teslimatın ilk kısmı işte Haziran, Temmuz gibi başlayacak ve Amerika Birleşik Devletleri de bunun ciddiyetini anlamış durumda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir teklif var. Amerika Birleşik Devletleri 9 aylık bir erteleme istiyor. Yani ABD diyor ki S-400 alımını teslimini 9 ay erteleyin. Tamam 9 ay erteleyelim ama bu 9 ay içerisinde sorun çözülecek mi? Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan işte güvenli bölge sorunu, PKK sorunu, PYD sorunu, FETÖ sorunu ve son dönemde ekonomik işte vergiler, petrol alımı, satımı bunun gibi şeyler var. Bunlar çözülecek mi 9 ay sürecinde? Böyle bir durum var. Bir de bu 2 haftalık süre, aslında bu 2 haftalık süre ben baktığımda basında bir takım televizyonlarda yanlış değerlendirildiğini gördüm. Burada 2 haftalık sürede Amerika Birleşik Devletleri S-400 alıp almayacağınızı haber verin diye bir şey sormuyor.
Yani o deniliyor ki 2 hafta Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar süre tanıdı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye.
O süre şu Arzu Hanım. Amerika Birleşik Devletleri Mart ayının sonunda Patriotlarla ilgili Türkiye'ye bir teklif sundu. Yani biz Patriotları size şu şu şartlarda vereceğiz. Şöyle şöyle alabilirsiniz. Bu teklife cevap Haziran ayının ilk haftasına kadar verilecek. Yani burada
bir anda ortaya çıkmış bir şey değil.
Yok, Mart ayının sonunda verilmiş bir Patriot teklif bu. Türkiye'ye vermiş resmi bir teklif. O teklifte ABD Patriotların fiyatı işte ne kadar olduğu, ne zaman teslim edileceği, işte üretimi, Türkiye ile ilgili ortaklığı, bunlarla ilgili şartlar var. Buna da demiş ki bize verdiğimiz bu Patriot teklifine Haziran ayının ilk haftasına kadar cevap verin demiş. Yani bu 2 haftalık bir konu aslında, bu Haziran ayına 2 hafta, Haziran ilk haftasına 2 hafta kaldı. Yoksa teklif Mart ayında verilmiş bir teklif. Yani 2 aylık bir süreç var olmuş ama Türkiye henüz bu teklife cevap vermemiş, Patriot teklifine. Ama orada ilginç bir konu var. Orada Amerika Birleşik Devletleri Patriot teklifini sunarken Türkiye'ye bir şart koyuyor. Diyor ki ben bu Patriotları sana veririm. Tamam. Burada sorun yok. Fiyatta da indirim yaparım. Ama ben senin S-400 almayacağına dair garanti vermeni istiyorum diyor. Maddelerden birisi Türkiye'nin S-400 almayacağına dair Rusya'dan garanti vermesi. Şimdi böyle olunca hani bu sanki basına 2 hafta süre verdi. İşte S-400 alacak mısın almayacak mısınız karar verin yoksa biz ambargoları başlatacağız diye yansıdı. Ama hani biz burada işte Yeni Gün programında bunun içeriğini de açıklamış olalım resmi olarak burada.
Bir de şu da konuşuluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle bir durumda o katsa yaptırımlarına yönelik de çalışmalar yapıyoruz, hazırlanıyoruz da deyince sanki ikisi mi birleştirildi? Öyle mi oldu?
Zannedersem bu teklif çok fazla hani basına düşmediği için yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sonuçta bu Patriot teklifini vermişti. Bu görüşmeler sıklaşınca ve Türkiye'den de S-400 alımından vazgeçmeye yönelik bir takım mesajlar verilmeyince yani kararlı duruş, Cumhurbaşkanı birkaç defa bununla ilgili basında demeç verdi. Dışişleri Bakanı başta olmak üzere işte Savunma Bakanı bunlar S-400 alacağız diye demeçler verince Amerika Birleşik Devletleri de buna karşı Patriot teklifinin işte Haziran ayının ilk haftasında sona ereceğini zaten Türkiye eğer Patriot teklifine olumlu cevap vermezse bu şu anlama geliyor. Türkiye S-400 alacak demektir. Eğer Patriot teklifine olumlu cevap verirse o zaman da S-400 almayacağız demektir anlamı. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri onu gündeme getiriyor. Yani bizim teklifimiz masada bunun son tarihi şu hani siz bununla ilgili bize cevap verin diye. Ama bir alternatif de var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani çünkü iki tarafta kendi tezleri üzerinden bir şekilde taviz vermiyorlar. O zaman hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de Türkiye açısından olayı biraz daha hani uzlaşıyı ya da masa başında görüşmeleri sağlayabilmek açısından bir erteleme olabilir mi? 9 aylık bir erteleme. Bu erteleme içerisinde hani zaten hani Cumhurbaşkanlığıyla Trump da görüşecek. İşte G20'de görüşebilir ama ondan önce veya sonra Türkiye'ye de gelebilir manasında. Bu görüşmeyle ilgili bir planlama var. Çalışma yapıyorlar. Bu zamana kadar işte Suriye'de güvenli bölge konusu ki 30 kilometre ile ilgili hala uzlaşı sağlanabilmiş değil. Türkiye 30 kilometrede ısrar ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri böyle zikzaklı bir plan. Yani bazı yerlerde 10, bazı yerlerde 20, bazı yerlerde 15 böyle tamamıyla zikzak çizilen bir plan istiyor. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bir plan yok. Bir uzlaşılan plan yok daha doğrusu ortada. Hani bu 9 aylık süreçte bunu çözebilir miyiz manasında bir erteleme var ama şimdi burada tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından bakış tarzı var. Bir de Türkiye açısından bakış tarzı var. Ama hiç kimse Rusya açısından bakmıyor olaya. Yani Rusya ne düşünüyor? Çünkü malın satıcısı Rusya. Sonuç itibariyle Rusya Temmuz ayında teslim edeceğine dair taahhüt vermiş. Siz bunu 9 ay ertelediğinizde Rusya'ya şunu mu diyeceğiz biz? Biz bunu erteledik, mal sende kalsın. Ben parasını verdim ama mal sende dursun. Böyle bir şey ben çok fazla mümkün görmüyorum. Yani Rusya bunu kabul etmeyecektir. Yani Rusya ben ürettim, buyurun malı ben size veriyorum. İster bu malı çöpe atın, ister kırın, ister kullanın, ister kullanmayın. Ama ben taahhütlerimi yerine getiriyorum ve bunu teslim ediyorum diyecektir. Yani teslimde bir gecikme olmayacak Rusya açısından. Bu bir de Türkiye-Rusya ilişkileri zaten başta Suriye olmak üzere Karadeniz'de, Akdeniz'de farklı bir boyuta doğru ilerliyor. Bu anlamda hani bir taraftan ABD ile ilişkilerimizi düzeltelim derken diğer taraftan da Rusya ile ilişkileri germemek gerekiyor. Evet. Çünkü karşı tarafta sözünü tutan, size söz vermiş ve başta İdlib başta olmak üzere güvenli bölge PKK-PYD ile mücadele, FETÖ ile mücadele konusunda sizinle çok sıkı işbirliği yapmış bir ortağınız var, komşunuz var. Ama diğer tarafta her türlü terör örgütüyle işbirliği yapmış ve size karşı çok da samimi olmayan bir eski müttefikimiz diyoruz biz. Amerika Birleşik Devletleri var. Yani siz bunları ikisini aynı tartıya koyduğunuzda kimi tercih edeceksiniz? Bunda doğru karar vermek lazım. Eğer sizi her türlü kötülüğü yapan bir devleti seçerseniz bu kötülüğü size yine yapacaktır. Ama dostunuzu kırdığınızda, ileriki dönemlerde başınız eğer sıkıştığınızda o dostunuzu yanınızda bulamayabilirsiniz. Hı-hı. Onu söyleyeyim.
Peki, peki bakalım gelişmeler ne yönde ilerleyecek, hep birlikte göreceğiz. Bir de bugün gazetelerin iç sayfalarında yer alan bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya asker takviyesi yaptığı yönünde. İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak amacıyla Amerika'nın bölgeye asker yığmayı, göndermeyi planladıklarını açıklıyor haberin devamı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Dışişleri Bakanı Pompeo'nun biliyorsunuz geçen hafta başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, işte Orta Doğu ülkeleri onun öncesinde bir gezisi vardı. Yani bu gezide biz anlıyoruz ki ABD İran konusunda planı bu ülkelerle müzakere etti. Ama işin ilginç tarafı Türkiye'ye gelmedi. Yani Türkiye ile bir plan müzakeresi olmadı İran'la ilgili. Şimdi burada 10 binden fazla bir askerin Körfez ülkelerine konuşlandırılacağı düşünülüyor ki bununla ilgili karar tasarısı da hani senatoya, meclise sunuluyor. Şimdi burada sanki bunu Körfez ülkelerinin, yani başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bunu özellikle talep ettiğini görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çünkü İran konusunda özellikle Hürmüz Boğazı'nda, Basra Körfezi'nde, Umman Denizi'nde petrol alım satımı tankerleri başta olmak üzere bir kriz ortamı yavaş yavaş oluşuyor. Ve bu kriz ortamında bir oldu bittiğiyle İran'a karşı savunmasız kalacaklarını düşünüyorlar ki bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin göndereceği bu donanma ve askerlerle bir şekilde kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Bir de tabii bunun maliyetinde anlaşılan o ki Körfez ülkeleri karşılıyor. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri bunu çok hızlı bir şekilde ani bir kararla almazdı. Petrol alımını tamamıyla yasaklamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki en büyük alıcılar Türkiye, Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerdi. Bu ülkeler Çin dışında İran'dan petrol alımını durdurdular. Şu anda İran'da çok büyük bir ekonomik kriz var ve bir iş patlama olabilir. Bu patlamaya binaen Amerika Birleşik Devletleri başta devrim muhafızları olmak üzere İran ordusunun bir provokasyon yapacağını ve savaş başlatacağını düşünüyor. Yani ABD açısından bakıldığında, özellikle hani Pentagon merkezli bir takım uzmanların yazılarını okuduğumuzda, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı açmayacağını, tam tersi İran'dan böyle bir ilk saldırının geleceğini ve İran içerideki bu sıkışmışlığı bir şekilde açabilmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'yle savaş başlatacağına dair bir öngörü var. Bununla ilgili de Hürmüz Boğazı'nda bir kriz çıkması muhtemel ki Amerika Birleşik Devletleri buna hazırlanıyor. Büyük bir askeri yığınağı var. Donanmasının büyük çoğunluğunu başta Akdeniz olmak üzere Hürmüz Boğazı'na, Umman Denizi çevresine doğru yavaş yavaş konuşlandırdı. Yaklaşık 100 kilometrelik bir alanda İran'ı tamamıyla çevreledi diyebiliriz. Denizden çevreledi. Büyük oranda karadan da şu anda çevrelemek istiyor. Hani sanki bölge, Orta Doğu bölgesi tıpkı Irak'ta olduğu gibi uzun yıllar bu kriz hali devam ettirecek ve bu kriz hali sadece askeri anlamda değil, Amerika Birleşik Devletleri bunu ekonomik anlamda da kullanacak. Başta doların, işte diğer devletlerin milli paraları karşısında değer kazanması, petrolün varil fiyatının yükselmesi, işte petrol arzı dolayısıyla, çünkü İran petrolü piyasaya çıkmadığına göre bu petrolü birisinin bu açığı kapatması gerekiyor. Bu açığı kapatacak iki tane ihtimal var. Bir Suudi Arabistan, ikincisi Rusya. Zaten Pompeo'nun görüşmesinde de Rusya ile ilgili bu açığı kapatmak için petrol üretimini arttırması konusunda bir takım taleplerde bulunduğunu anlıyoruz. Ve Rusya da bunu karşılayacağını dile getiriyor. Yani bu kriz Rusya açısından da kazanç. Çünkü petrolün değer kazanması, doların artması Rusya'ya girdinin de artması anlamına geliyor. Çünkü Rusya doğalgaz ve petrol üzerinden ekonomisini kurguladığını söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri de burada hem Çin'i sıkıştırmış oluyor, hem Rusya'yı bir şekilde kontrol ve denetim altına almış oluyor, hem de petrol zengini, doğalgaz zengini Körfez ülkelerini İran korkusu üzerinden onların ekonomisini bir şekilde parasını daha doğrusu kontrol altına almış oluyor. Genel anlamda Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuku tamamıyla bir kenara bıraktı. Uluslararası örgütleri, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere NATO gibi işte kendi bölgesinde NAFTA, ASEAN, işte ALİT gibi uluslararası örgütlerin tamamını bir kenara bıraktı ve sadece kendi kurallarının geçerli olduğu, bu kurallar bazen Trump, bazen Pentagon, bazen dışişleri üzerinden yürütülmeye çalışılan ama tüm kurallarının bu kurallar uygulanırken iki tane şeye dikkat edilen. Birincisi ekonomik fayda, ekonomik gelir. İkincisi ise İsrail'in güvenliği ve İsrail'in diğer bölgedeki tüm Orta Doğu ülkeleri tarafından meşru bir devlet olarak kabul edilme gayreti özellikle dikkat edilen iki unsur. Türkiye burada kritik bir süreç, kritik bir rol oynuyor. Hem İran konusunda hem Rusya ile ilişkiler konusunda. Çünkü Türkiye'nin vereceği hem S-400 kararı hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran'a yönelik işte ablukasına karşı Türkiye'nin takınacağı tavır ABD'yi de bölgede etkinliklerini kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı bir duruma sokacaktır Arzu.
Evet, şimdi S-400 meselesi, Türkiye-Amerika ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yaşanan gerilim geçtiğimiz haftanın en çok konuştuğumuz konularıydı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.